Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin hayatlarını konuşuyoruz ve bu hayatlardan hayatımıza şifa olacak yansımaları, olayları, onların güzide hayatlarını siz kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle Nebiler Silsilesi programımıza hem hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hem de Erkam Radyo'ya hoş geldiniz diyerek başlamış olalım programımıza. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz
hoş bulduk.
Radyomuza,
Allah
stüdyomuza.
razı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok
Allah
sağ
razı olsun hocam. Sizler de çok sağ olun. Her cumartesi günü bize vaktinizi ayırıyor ve böylesi kıymetli bir program için bilgilerinizi, tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Sesinize, sadanıza, gönlünüze sağlık. Allah
sizler
razı
vesile
olsun.
oldunuz hocam. Allah razı olsun. Çok
Eyvallah.
sağ olun.
Tabii duyurusunu da yapmış olalım yavaş yavaş. Tabii biz bu programları yaptığımız günde ve dakikalarda duyurusunu yapmış olur muyuz veya başlamış olur muyuz bilmiyorum ama biz hocamla yine Erkam Radyo'da yine bizim Müslümanlığımızı, hayatımızı, muamelatımızı, ibadetlerimizi, insanlığımızı ilgilendiren meseleleri konuştuğumuz ve düşünce ve gönül yapımızı konuştuğumuz İslam Tefekkür Ufku programını da beraber hocamızla yapacağız nasip olursa yine Erkam Radyo vesilesiyle sizlerin istifadesine sunmuş olacağız Allah nasip ederse. İslam Tefekkür Ufku aslında yine muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bir kitabın ismi. O kitaptan yola çıkarak oradaki satırları sadrınıza taşımaya gayret edeceğiz
İnşallah.
Diyerek dinleyicilerimizin de duasını almış olalım. Bu programımızın da duyurusunu da yapmış olalım
Allah razı
diyerek
olsun.
başladık
Allah
hocam.
razı olsun.
Sizlerden de Allah razı olsun. Hocam bugünkü programımızda Hazreti Yakup Aleyhisselam ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı konuşacağız. Hazreti Yakup Aleyhisselam muhabbet ve hasretle kavrularak sabırla abideleşen bir peygamber. Yusuf Aleyhisselam'ın hasretiyle ve muhabbetiyle aslında bir hayat geçiren ve daha sonra Yusuf Aleyhisselam'a kavuşarak bu hasretin ve muhabbetin neticesini alan bir peygamber. Yakup Aleyhisselam'dan başlayarak Yusuf Aleyhisselam'ı da konuşmaya başlamış olacağız hocam. Neler yaşandı? Yakup Aleyhisselam neler yaşadı? Yusuf Aleyhisselam neler yaşadı? Ve buradan bizim çıkartmamız gereken dersler neler?
Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Yakup Aleyhisselam ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam aslında baba oğul iki peygamber. Tabii ki Hazreti Yakup Aleyhisselam kendi neslinden çokça peygamberin geldiği peygamberdir. Aslında bir nevi peygamberler babasıdır Hazreti Yakup Aleyhisselam. Tabii onun İshak Aleyhisselam'ın oğlu olmakla ve Kenan bölgesinde bulunmasıyla Kenan bölgesine, daha sonra da Medyen ve Şam bölgelerinde peygamberlikleri biliniyor. Yakup Aleyhisselam Allah'ın saf kulu anlamında Saffetullah olarak isimlendirilir, kabul edilir. Lakab olarak da kendisine İsrail adı verilir. İsrail bu anlamda Allah'ın kulu manası taşımaktadır. Tabii günümüzde yüklenen anlam başka, onu inşallah sonra söyleyeceğiz, konuşacağız. Her iki peygamberimizin de Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un hayatına baktığımızda bizler insan hayatında görüp görülebilecek, ders alınabilecek ve toplumun en alt tabakası, artık oraya kimi takdir edersek bizden başlayalım o zaman. Biz toplumun en alt tabakasındaki bizlerden başlayıp toplumun en üst tabakasında kim varsa, hatta Müslüman ve gayrimüslim kim varsa bakıp hayatına ibret alacağı, kendisine oradan dersler çıkarabileceği, dersler bulabileceği hemen hemen her hali yaşamış bir hadisedir. Hazreti Yakup'la Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ve Yusuf Suresi adı altında Kur'an'daki kıssanın karşılığı. Tabii kıssada biz şunu göreceğiz, öncelikle bir kronoloji yok. Yani bir tarihlendirme, şu tarihte başladı, bu tarihte şuraya gitti, bu tarihte şu oldu yok. Biz sadece rivayetlerden ve hadislerden hareketle, İslam alimlerinin bize vermiş olduğu bilgilerden hareketle ne zaman hangi olay yaşandığını tespit edip oralara tarihlendirmeler yapıyoruz. Ancak şu var, bir rüya görme hadisesi var 7'li yaşlarda. Akabinde 13'lü yaşlarda kuyuya atılması hadisesi var. Kuyudan Mısır'a geçiş ve Mısır'da 30'lu yaşlara kadar sarayda bulunup 30 yaşından sonra kölenin efendi olması hadisesi var. Köle olarak saraya girmişti. Sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zindan hayatı var. 5+7=12 yıl. Akabinde de oradan çıktıktan sonra Mısır'ın veziri olması var. Ve o süre zarfında da yapmış oldukları, yaşamış oldukları var. Bunun yanında bir ailede yaşanmaması gereken evlatların kardeşlerine olan hasetlikleri var. Ve işlenen büyük bir cürüm. Ve bu cürümün karşılığında istiğfarın gecikmesi ve 40 yıllık bir vuslat var. 40 yıllık bir uzaklaşma var. Bu da tabii tahmini bir rakam. 55'li yaşlardan sonra Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın tamamen Beni İsrail, İsrailoğullarını toplayıp hep beraber Mısır'a hicretleri var ve Mısır'da belli bir müddet hayatların devamı var. Hazreti Musa öncesi, biz Hazreti Musa'yı okurken Firavun ve sarayında Mısır bölgesinde okuyoruz. Hazreti Yakup ile birlikte İsrailoğullarının Mısır'a yerleşmesi de burada başlar. Bu anlamda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hayatı bizim için mühim. Sebebi nüzulü bu surenin 111 ayet. Bu 111 ayette Yusuf Aleyhisselam'ın hayatıyla alakalı bir takım malumat çevre Yahudileri tarafından biliniyor. Mekki'dir bu sure. Mekke'de inmiştir. Tabii Mekke'de Yahudi çok fazla yok. Ama Hazreti Peygamber'in İslam'ı tebliği 10. yıllarda olmuştur. Bu hadise hüzün yılının akabinde. Hazreti Peygamber'in hem hanımı, annemiz Hatice validemizi kaybı ve amcası Ebu Talib'i kaybının akabinde bir hüzün yılı vardı. Onun akabinde nazil oldu bu sure. Yahudiler, müşriklerin kendilerine bu haberleri verdikten sonra müşrikleri böyle dolduruşa getirip bir sorun bakalım, bir sıkıştırın bakalım. O Yakup'tan haber verebilecek mi? Şam'dan niçin göç etti Mısır'a? Artı Yusuf'un kıssası hakkında ne biliyor? Bir sorun diye sıkıştırırlardı. Tabii Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e bu sureyi tam böyle bir ibretlik, tam böyle bir ders mahiyetinde onların da ağzını kapatacak şekilde tabiri caizse indirdi ve çok büyük örnekleriyle bize takdim etti. Tabii Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam özellikle Yusuf suresinin önemine binaen kölelerinize öğretin, Yusuf suresini okuyun, öğretin, anlayın tarzında rivayetleri var. Biraz önce söylemiştik neslinden çokça peygamber geldi diye. Burada Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselamlar Hazreti Yakup'un soyundan gelirler bu anlamda. Tabii çok geniş bir coğrafyaya sahip olacak sonra onun nesli. Ancak Hazreti Yakup aleyhisselam küçük yaşta, genç yaşlarda annesi onu dayısının yanına göndermişti. Orada dayısının iki kızı vardı, Laya ve Rahil diye. Onlarla evlendi. O dönemlerde iki kız kardeşin bir arada nikahlanması caizdi. İki kız kardeş nikahlanmışlardı. Hazreti Yusuf aleyhisselam da onun Rahil'den olan, Yakup aleyhisselamın Rahil'den olan çocuklarıydı. Hem Hazreti Yusuf hem Hazreti Bünyamin. Bünyamin doğduğunda anne vefat etmişti. Teyzesi Hazreti Yusuf aleyhisselama bakar olmuştu. Bu anlamda da tabii bunu niye söylüyoruz? Çünkü Yusuf suresinde 11 yıldız, güneş ve ay diyecek. Hazreti Yakup aleyhisselam bu rüyayı tabir ederken oradaki ay ifadesini teyzesine yoracak. Onu işaret ediyor diyecek ve daha sonra bu rüyanın gerçekleştiği Mısır'da ortaya çıkacak. Böyle bir durum var. Burada tabii Cenab-ı Hak Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı hem nesliyle bereketli kılmış hem de Hazreti Yakup Aleyhisselam'a imtihanların çok ağırını yaşatmış. En ağırlarından birini yaşatmış. Bir kere 12 evladın 12'siyle de imtihan oluyor. Tabii biz sadece Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya düşmesi olarak görüyoruz ama aslında diğer 11 evlatla da işte Binyamin küçük, diğer 10 evlatla da imtihan olunuyor. O diğer evlatları da yine Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın diğer kızı dediğimiz Laya ve Zülfe diye Belhe diye iki de cariyesi vardı. Onlardan dünyaya gelmiş çocuklardı. 4 hanımından çocukları vardı Hazreti Yakup Aleyhisselam. Tabi burada Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf'a olan bir muhabbeti var. Onu da söyleyelim. O da şudur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı çok seviyordu. Gözü gibi bakıyordu. Yanından ayırmıyordu. Ona çokça iltifat ediyordu. Henüz daha nübüvvet Hazreti Yusuf'a intikal etmemişti ama Hazreti Yakup kendindeki bir takım peygamber olduğu için hasletleri Yusuf Aleyhisselam'da müşahede ediyordu.
Evet.
Onda bazı haller zuhur ediyordu. O zuhur edince de onlar ona daha çok meylediyordu. Onu daha çok böyle itibara alıyordu. Yoksa en küçük çocuğu değildi. Bünyamin vardı. Aynı muhabbet ona da vardı ama böyle bir ihtiyat yoktu. Diğer çocuklarına da yoktu. Bu daha sonra şeytanın vesvesesi ve insanların kışkırtmasıyla Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bir nefret oluşacak ve akabinde de aradan çıkarılırsa muhabbeti bize dönecek. Yani böyle bir yanlış bir şeye yöne meyledecekler. Tabi burada şunu anlamak lazım. Hazreti Yakup Aleyhisselam kendinde olan hasletleri Yusuf Aleyhisselam'ın bünyesinde müşahede ettiği için, gördüğü için bir muhabbet akışı var. İnikas oluşuyor. Tabi bu bize bir ders veriyor aslında. Biz bir doğru ararken, biz bir yol ararken, bir yoldaş ararken aslında kendimize ait olan hasletlere, kendimize ait olan özelliklere uygun olanları ararız.
Evet, ve bir baba usulü öğretiyor burada.
Tabii ki.
Yani birden fazla evladı olan babanın evlatlarına karşı tavrının
nasıl olmaması gerektiğini
örnekleriyle birlikte anlatmış oluyor.
Burada
buradan bir ders veriyor bize Allah-u Teala.
Tabii ki, yani bir evlatlar arasındaki muhabbet nasıl gelişir? Bir de eğer muhabbet olunacaksa orada annenin babanın nasıl durması gerektiği, zaten bu ders içerisinde bunlar da gelecek Allah nasip ederse konuşacağız. Karşımıza çıkıyor. Cenab-ı Hak bize bir davranış şekli öğretiyor peygamberi üzerinden. Bu da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da aslında bir şımarıklık ortaya çıkarmıyor ama diğer kardeşlerin gözünde perde oluyor. Görmek istedikleri gibi görmeye başlıyorlar. Ve anlamak istedikleri gibi anlamaya başlıyorlar. Ardından bir haset gelişiyor. Burada Yusuf suresinde tabi Cenab-ı Hak bize bildirirken sadece bilal lakat kâne fî Yusuf'e ve ihvetî âyâtül lissâilîn soruyorlardı. Bu sorulara bir cevap verilecek. Ancak ayetteki ifade Yusuf ve kardeşlerinde isteyenler için ibretler vardır. Yani biz burada bir isteme görüyoruz. Lissâilîn iki manada. Bir, soru sormak var. Soru soranlara cevap olacak. İki, bu sureden hisse almak isteyenler kendilerine hisse bulacaklar demek aslında. Allah böyle delillerle bize bir tebliğ yapıyor, bir üslupla bize anlatıyor. Tabi bu surenin Kur'an-ı Kerim özelinde ayrı bir üslubu, ayrı bir belagatı var. Birçok hadisede bu karşımıza çıkacak inşallah. Bir diğer mesele, Hazreti Peygamber'in bu olaya dair herhangi bir bilgisi, herhangi bir malumatı daha önce yok. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Yusuf Aleyhisselam kıssasını varsa eğer toplum içerisinde bilindiği kadar bilir. Yani başkalarının bildiğinden fazla bilmez. Çünkü bir kütüphane yok, bir ders öğreten birisi yok, anlatan biri yok. Ancak Yahudiler bunu bildikleri için onu alt edebilmek adına bilmediği yerden soruyorlar kendilerince.
Kulaktan gelen bilgilerle biliniyor.
En fazla bunlar biliniyor. Bu Arap toplumunda
o dönemde... Peki Yahudiler daha fazla şeyler biliyor mu? Ki Peygamber Efendimiz'e soruyor.
Tabii, yani o normalde Tevrat içerisinde Yusuf kıssası anlatılır. Bazı farklarıyla, bazı değişik halleriyle anlatılır. Bazen isimler değişir, bazen şekiller değişir. Hatta Hazreti Peygamber'e Yahudilerden bir tanesi gelip ya Resulallah, tabii o iman etmeden önce, ya Muhammed sen bize şeyi söyleyebilir misin? Bu yıldızların isimlerini sayabilir misin dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yıldızların ismini saymadan önce diyor ki ben sana sayarsam eğer iman eder misin diye soruyor. O da tabii ki iman ederim deyince Hazreti Peygamber yıldızların tamamının ismini sayıyor. Burada isimleri var. Cereyan, Tarık, Zeyyal, Kabis, Amudan, Felik, Misbah, Deruh, Fera, Vesap, Zelkefeteyn diye. Hazreti Peygamber sayınca vallahi söylediklerin doğru diyor. İman ediyor. Yani böyle bir gerçeklik söz konusu. Hatta bunlar Tevrat'ta var ama Tevrat'ta biraz noksanıyla var. Yusuf kıssası bu kıssa gibi, yani Kur'an'da anlatıldığı gibi böyle çok açık ve seçik ve geniş anlamlarıyla anlatılmıyor.
Tevrat'ta noksanıyla olmasının sebebi Tevrat'ın orijinalinin bozulmuş olmasından kaynaklı.
Hem bozulmuş olması bir de Cenab-ı Hak nazil buyurmamış olabilir. Yani bu sadece oraya tahrif değil, çıkarma değil.
Anladım.
Oraya indirmemiş, yani oraya göndermediğini, Tevrat'ta koymadığını Kur'an'da Resulullah Efendimiz'e koyup Yahudileri tuş etmiş olabilir.
Böyle de bir... bilmediklerinizi de biliyorum.
Evet, evet, bilmediklerinizi de biliyorum. Bir diğer mesele, Hazreti Peygamber'den gelen naklin herhangi bir uydurma olmadığını gösteriyor. Yani karşımızdaki insanlar itiraz edip ya da hayır deyip bir redde bulunmuyorlar. Onlar susuyorlar ve geri kabuklarına çekiliyorlar. Bu meselenin dışında tabii biz şeyde Yusuf kıssasında, yani Yusuf suresinde birçok ibret dolu safhaya müşahit oluyoruz. Bunlardan birincisi, bir insana küçük yaşta musibetler gelebilir. Çok küçük yaşlarda, çok küçük hallerde ya da farklı farklı zamanlarda çeşit çeşit imtihanlar, musibetler olabilir. Burada nasıl durulması gerekiyor? İşte bir peygamber namzedi örneğinde karşımıza çıkarılıyor. Yusuf Aleyhisselam 13 yaşında ve karşısına böyle bir imtihan silsilesi çıkıyor. Yani biz burada yine sığınılacak merceğin Cenab-ı Hak olduğunu bileceğiz. Yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı gibi küçük yaşta babasını kaybetti, sonra annesini kaybetti, sonra amcasını, dedesini kaybetti, amcası 50'li yaşlarda, 55'li yaşlarda kaybetti. Böyle bir silsile. Ama Hazreti Peygamber'in çocukluk devresine baktığımızda o da kayıplarla geliyor. Yani insan çok küçük yaşlarda bazı imtihanlara duçar olabilir. O yüzden bu imtihanlarda çaresiz de kalabilir. Sabredecek, hamd edecek. Yusuf Aleyhisselam'da bunu görüyoruz. 40 yıllık bir sabır var. Çok basit bir süre değil. 40 yıllık bir sabır var. Evet. Ve bunun neticesinde akabinde de o kardeşler gelip bugün bize ne var ya Yusuf dediklerinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam intikam demiyor.
Af diyor.
Af diyor. Evet. Yani üstadımızın buradaki ifadesi çok güzel. Dasıtani bir af.
Çok güzel.
Yani böyle tarife sığmaz bu. Böyle gerçekten çok yüce, çok büyük bir gönül istiyor
açıkçası.
Kolay
bir şey değil hocam.
Tabii ki. Yani düşünün, ciğeri güzineniz babanız peygamber ve o peygamberden Yakup Aleyhisselam'dan 40 küsür yıl uzaklaştırılıyorsunuz ve bu vuslat içerisinde bir dünya sancı var. Yakup Aleyhisselam için de böyle, Hazreti Yusuf için de böyle. Yakup Aleyhisselam'ın gözlerine aklar iniyor. Görülen gözleri görmez oluyor. Böyle bir vuslattan bahsediyoruz. Böyle bir uzletten, uzaklaşmaktan bahsediyoruz. Bir diğer mesele, peygamberlerden, salihlerden, meleklerden, yani hayatımızın hem dini hem içtimai her alanında şeytanlardan, insanlardan, cinlerden, hayvanlardan, hükümdarlardan, meleklerden, tacirlerden, alimlerden, cahillerden, erkek, kadın, kadınların çeşitli hallerinden, erkeklerin onlara duruşlarından, her şeyinden bahisle bize bir ders tablosu sunuyor Yusuf Aleyhisselam'ın bu ayetleri, bu kıssalar. Yine tevhidden, yani toplumun dini boyutu da söylemiştik. Tevhid, fıkıh, siyer, hatta rüya tabiri, bu anlamda siyaset, maşeret, din ve dünya ahiretinin, din ve dünya salahının sağlanabilmesi için neler yapılabilirden, yine çile, bela, musibet, imtihanlarla dolu bir hayatta nasıl Cenab-ı Hakk'a sığınılacağından, velhasıl bir Müslümanın günümüz itibariyle yaşayabileceği her türlü halden, musibetten, karşılaşabileceği belaya sabırlardan. İşte malumumuz Gazze'miz böyle bir ateş altında, ateş çemberi altında bir türlü bitmek bilmeyen ve böyle 20 binlerin üzerinde büyük rakamlara ulaşmış bir şehadet sayısı, 50 binleri aşmış kayıplar sayısı, belki yaralılar sayısı, büyük bir sabır örneği, büyük bir imtihan. Onlar gerçekten bize bir musibet karşısında nasıl sabredilir öğretiyorlar şu an. Yani bir nevi Yakubi bir adab sergiliyorlar bize sanki.
Yakubi bir
adab. Sanki böyle bir Yakubi bir adab. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 yıl süren bir boykotu vardı. Üzerine uygulanan boykot vardı. O boykotun akabinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar eza cefa çekti. Hicret etti. Memleketinden sürüldü. Ve savaşlar vesaire derken Mekke'nin fethinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ne var dediklerinde kardeşim Yusuf'un söylediği var demişti. Yani demek ki büyük bir örnek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için de, bizler için de büyük bir örnek. Hem Yakubi bir sabır var işin içerisinde, böyle büyük bir iman var. Bir de peygamberi, Hazreti Peygamber'e hasaten peygamberi bir sabır, peygamberi bir dayanak noktası burası.
Evet.
Bir diğer mesele, Yusuf Aleyhisselam'da biz yine birçok hale karşı yine Cenab-ı Hakk'a sığınma, bunun yanında da onun dualarını görüyoruz. Burada birçok örnek var. İşte 101. ayetteki Rabbi gat a'teyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ahadis dediği ve teveffeni müslüman ve elhakni bisalihin diye ayetin bittiği çok güzel dualar öğretiyor bize Yusuf Aleyhisselam. Burada biz yine bu kıssada kıssaların en güzeli olduğunu Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle görüyoruz ve gerçekten yaşanmış bir hadisenin hayata aktarımını bize gösteriyor ve ebedi güzellikleri edebi güzelliklerle anlatıyor. bakıyorsunuz belagatın en güzel ifadeleri ve daima hayallerin ötesinde bir sunumla bize aktarım yapıyor bu ayeti kerimeler. Buradaki olumsuz bir takım davranışlar vardı, zikrettik. Onu da kısaca başlıklandıralım.
Hı hı.
Yine kardeşlerin buradaki hasetleri, bir olumsuzluk vardı. Kuyuya atılma, zindana düşme, yine babadan ayrılma, onun dışında annesini kaybetmesi, iftiralara uğraması, o kadınların üzerine oynamış olduğu oyunlar, birçok halle karşılaştı. Yani dünyada bir Müslümanın, bir kulun karşılaşabileceği, yaşayabileceği her türlü imtihan halini özet bir halde yaşıyor ve o devamlı teselliyi Cenab-ı Hak'ta buluyor, Rabbinde buluyor ve Rabbine sığınıyor. Ve neticede Cenab-ı Hak, sabrın sonu selamet deriz ya hocam,
hı hı.
Bir izzet ve saltanat ve nübüvvetle taçlandırıyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı.
Evet.
Bu manada tabii biz Yahudi alimlerinin bildiklerini söylemiştik. Tabii Yusuf suresi okunduğu zaman orada bir takım deruni manalar çıkar karşımıza. Burada da en başta nübüvvet vardır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o görmüş olduğu rüya nübüvvet alametiydi. Ve 13 yaşından kuyuya girip yaşamış oldukları da nübüvvetin getirip kendisine sabırla imtihanıydı. Yine rüya tabirini görüyoruz. Rüya önemli. Bunu inşallah yine konuşacağız konu içerisinde. Burada dünyadaki siyaset ve riyaset nasıl olur? Onu öğretiyor bize Cenab-ı Hak. Bir diğer hal, bir takım bela ve musibetlere metanet nasıl sağlanır ve burada denge, muvazene nasıl oluşturulur? Dünya ahiret arasındaki ilişki nasıl oluşturulur? Düşman eza gösterdiğinde nasıl sabredilir ve onunla nasıl mücadele edilir? Burada yine bir firkat vardır. Hem ilahi anlamda hem beşeri, yani süfli anlamda aşk vardır. Bir azizlik vardır. Bir ikbal vardır. Geleceğe dönük bir takım işaretler vardır. En güzellerinden bir tanesi, hepsi yani birbirinden güzel. Kötülüğe mukabele kötülükle olmaz. La darara ve la dırar diyor Peygamberimiz.
Ama yani her yerde değil.
Tabii her yerde değil.
Evet.
O kısas ve had hususuna gelindiğinde bunlar uygulanacak. Ya bu eğer gerekliyse, bir parantez açalım. Eğer birine bir kısas gerekliyse bunu biz kendi elimizde değil yetkili merciyle yapmakla mükellefiz.
Evet.
Yani biz bir kadı efendiye, eğer Osmanlı döneminde olsaydı, Hazreti Peygamber döneminde olsaydı Resulullah Efendimiz'e, sahabi döneminde olsaydı, halifeler döneminde olsaydı halife efendilerimize ve görevlendirilen valiliklere ya da emirlere olay arz edilirdi. Yani bu bir insanın adaleti kendi elimle sağlıyorum deme lüksünü ortaya çıkarmaz.
Hı hı.
Ya buraya böyle bir yanlış anlaşılma olmasın hocam. Bu önemli bir mesele çünkü. Çünkü televizyonlarda, ekranlarda çokça bu tür haller görüyoruz. İntikam aldı, yok şunu yaptı, yok bunu yaptı diye. Burada
kan davaları.
Elbette. Yani özellikle yetkili merciler, buna kolluk kuvvetleri de diyebiliriz.
Hı hı.
Burada dahil olunmalı, onlara iş sevk edilmeli. Bir diğer mesele burada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu bir boykot vardı vesaire vardı. 6 ile 9. sene arasında Mekke döneminde. Ardından da Hazreti Peygamber sırasıyla Hatice annemizi kaybetmişti. Sonra da amcası Ebu Talib'i kaybetti.
Hüzün yılı.
Çokça üzülmüştü. Bu yıla hüzün yılı diyoruz. 10. yıl. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlarla bir hüzünleniyorken de Cenab-ı Hak bu sureyi hem müşriklerin Yahudilerden aldığı destekle baskılarına cevap olmak adına hem de mümin gönüllere sürur olsun diye Cenab-ı Hak böyle bir iltifat ve onlara bir ders niyetinde, bakın bir peygamber hayatında bunlar yaşanıyor, siz de bunları görüyorsunuz ve yaşayacaksınız diye böyle bir sanki iltifat-ı ilahi Hazreti Peygamber'e nazil buyuruluyor. Söylemiştik 111 ayet. İnşallah hocam Hazreti Yusuf'u ayetler üzerinden, indirilen ayetler üzerinden böyle sırayla giderek okumaya, anlamaya
evet,
çalışalım.
Hazreti Yusuf'un rüyasını konuşacağız.
Evet.
Buraya kadar olan bölümümüzde aslında biz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından hayatımıza neler taşıyacağız?
Tabii.
Ve Yusuf suresinde bize neler anlatılıyor?
Ya bu kıssayı biz nasıl okuyacağız yani?
Nasıl okuyacağız?
Evet.
Ve hayatımız içerisinde yaşamış olduğumuz bu fani dünyanın bize vermiş olduğu dertlerden, tasalardan gönlümüzü sürura erdirebilmek için nasıl bir bakış açısına sahip olacağız sorusunun cevabını vermiş oldunuz aslında.
Ya sanki Cenab-ı Hak, yani sizin derdiniz elbette var. Ben bu derdi biliyorum.
Hı-hı.
Ama dertlerinizden büyük dertler de var. Bunu da siz bilin diyor sanki.
Eyvallah.
Ya böyle bir ders silsilesi bize veriyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de işte o 1600 civarındaki ayette kıssalar her biriyle birer ibretin karşılığı. Evet. Ve teker teker, tabii Peygamber Efendimiz'in hayatı 23 senesiyle nübüvvete has olarak söyleyelim, santim santimine ibrettir. Böyle detaylı, çok ince ince, hı-hı, böyle motif motif okunması lazım. Biz de bu anlamda biliyorsunuz bir ders yapmıştık. Yine radyomuzda elhamdülillah, arşivimizde var o, Siyer Mektebi diye. Hı-hı. Orada buralara girmeye çalıştık. Yani yetti mi? Yetmedi tabii. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, acizane bizim, ben kendi sözümle söyleyeyim bunu, bir insanın yaşayabileceği kaç yıllık ömür varsa, 90 da olsa, 190 da olsa, hı-hı, 9 da olsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık hayatı onun hayatında bir numunedir, örnektir. Yani Peygamberimizin 23 yılı aslında bizim 60 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık ömrümüzün, görebileceklerimizin özetidir, örneğidir, oradadır. Hı-hı. Bugün devletler kuruluyor mesela. Bir devlet eğer ben devlet olarak neresinde duruyorum diyorsa, Hazreti Peygamber'in Siyer-i Nebisi'ne baksın, iyi okusun, tahlil etsin, bir devlet olarak neresinde durduğunu görür. Şimdi krizler çıkıyor, ekonomik krizler vesaire. Telaş etmeye gerek yok, endişe yapmaya gerek yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömründe 3 yıl tam boykot vardı. Hı hı. Ekonomi sıfır, evlenme sıfır, yeme içme sıfır, yiyecek hiçbir şey yok, alışveriş yok. Paranın para etmediği bir dönem yaşıyorsunuz. Zenginliğin de fayda etmediği bir dönem yaşıyorsunuz. Sizi bir mahalleye toplamışlar, orada bir boykot uygulamışlar. Hiçbir şey, bütün ilişkiler kesilmiş ve tamamen ölün denilmiş. Böyle bir durumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine sabır demiş ve sizden öncekilerin yaşadığını yaşamadınız demiş. Hatta o dönemlere ait Efendimizin anlattığı kıssalar da vardır. Hı hı. Sizden önce bir topluluk geldi diyor Efendimiz. Yarı bellerine kadar gömüldüler. Başların ortasına demirden tarak konuldu, testere yani. Sonra baş ortadan ikiye, yukarıdan aşağı kesildi. Başın yarısı sağa, yarısı sola düştü diyor. Yine Allah dediler diyor. Ashab-ül Uhdud'u anlatıyor. Hendekler kazdılar diyor. Ateş doldurdular içerisine. Sonra ya imandan vazgeçersin ya ateşe girersin denildi diyor. Her mahallenin girişine çıkışına bu ateşler, hendekler açılmış ve insanlar canlı canlı ateşlere atılmış. Böyle Peygamberimizin bize anlattığı bunlar sahih rivayetler. Hı hı. Bir dünya kıssa var, hisse almamız gerekiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığı, Hazreti Yusuf'u anlatan kıssa ile birlikte biz inşallah Efendimizle günümüze nasıl bir dönüş yaparız, nasıl bir yansıtma yaparız, bunu görmeye çalışacağız, evet, Allah nasip ederse.
Bunları hissedebilsek, bunları bilsek ve kendi hayatımızda, kendi gönül dünyamızda yaşıyor olsak, zannediyorum hayatımızın içerisinde yaşamış olduğumuz birçok şeyin ne kadar kıymetsiz, ne kadar geçici,
evet,
ne kadar başı boş şeyler olduğunu fark ederiz.
Şuradan da bakmamız lazım hocam. Bilmiyorum uzatıyor muyum ama Cenab-ı Hak bu halleri ilahi kelamının içine tebliğen, hı hı, koydu ve bunu vahye has kılıp peygamberiyle bize ulaştırdıysa, başta bu veçeden çok ciddi olmamız gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak onu oraya koydu.
Evet.
Yani bir ibadet, ahkam, bir hüküm ifade etmiyor. Ama ne var işin içerisinde? Bir hayat var. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla birleştirerek bize eğer bu halleri veriyorsa, bizim bunları göz kapamamız, bunlara kulak tıkamamız, bunları konuşmamamız hocam, belhüm edal dediği kısma sokuyor bizi, Allah korusun.
Eyvallah.
Bir ibret alma, oradan bir hisse alma. Hayatımıza bu hisseyi sadece şu halle de değil hocam, düşünüp ya vah vah deyip gözyaşlarına bürünüp ne de eziyet çekmiş, ya bak insan halini görüyor musun deyip böyle ağlayıp hıçkırıp değil sadece. Bunu hayata dökmek lazım. Yani bugün bir devlet reisi, bir gün devletin başkanı olan Hazreti Yusuf, konuşacağız yine, erzak dağıtırken kıtlık döneminde aç dağıtıyor, oruç tutuyor. Niye böyle yapıyorsun dediklerinde, açların halini daha iyi anlarım diyor. Yani onlarla devamlı bir hissiyat yakalamaya çalışıyor. Yine Hazreti Yusuf giriyor zindana. Zindanda bir kenara oturup, tabir yerindeyse bugünkü ifadesiyle, kadere küsmüyor ya da kadere sövmüyor. Ya Rabbi diyor, sen beni saray zindanından aldın, mahpusun zindanına koydun. Ben şimdi burada mahpusum, tamam, ama burası benim, seni yaşamama mani mi? Değil. O yüzden ne yapıyor? Medrese-i Yusufiye yapıyor. Ya kalkıyor, zindanı medreseye çeviriyor. Bu sefer onlara tebliğ yapıyor.
Evet.
Yani bir Müslümanın hayatında bu anlamda alabileceği birçok dersi Cenab-ı Hak böyle küçük bir 111 ayetle bir tablo halinde bize İşte buradan görebilirsiniz diye bize takdim ediyor. Bütün şeylerde bu vardır, kıssalarda bu vardır. Ama bir şöyle başlangıç ve sonuç itibariyle tek bir peygamberin hayat örneğiyle karşımıza takdimi Yusuf suresinde vardır.
Evet.
Hazreti Musa anlatılır, Hazreti İsa anlatılır, diğer peygamberler anlatılır. Zaten konumuz bu. Biz Hazreti Yusuf'a kadar diğer peygamberlerin hayatlarından bir şeyler söylemeye çalıştık.
Her biri Kur'an'ın, bunları gördük.
Tabii. Kur'an'ın her bir farklı yerinde farklı halleriyle karşımıza çıkarlar. Ama derleyip toplayıp bir araya getirdiğimizde Hazreti Yusuf'u bir sure içerisinde bir bütün olarak buluruz.
Buluruz. Eyvallah.
Bu anlamda da bir önemi var Hazreti Yusuf suresinin.
Gerek Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar olan bütün peygamberlerin, gerekse az önce de ifade ettiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bu manada okuduğumuzda gam yeme hakkımızın ortadan kalktığını görüyoruz.
Kesinlikle hocam, bir şikayet hakkımız yok.
Evet.
Neticede Cenab-ı Hak yaşatmasın, yani biz o bedelleri ödemedik. Evet. Cenab-ı Hak o bedeli de bize ödetmesin. Hı-hı. Yani çok ağır karşılıkları var bunun. Şimdi Gazze'miz bedel ödüyor.
Evet.
Çanakkale'de bu bedeller ödendi. Ama bu ödenen bedelin hakkını yemememiz gerekiyor. Bundan dolayı Müslümana hayatının her alanında bir tebliğ şartı vardır. Yaşaması gereken tebliğ şartı, hı-hı, vardır. Hayatında İslam'ı yaşayacak, bu sureleri yaşayacak. Bu ayetler boş değil. Cenab-ı Hak bunları boşuna koymadı. Her birinin bizim için bir belirleyiciliği var. Allah kelamı bu her şeyden önce. Ve Allah'ın bize anlatmış olduğu o hal, burada bir, çok af buyurun, bir dedenin torununu avutmak üzere anlattığı bir hikaye karşılığı değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın ilahi kelamına dahil ettiği ve bizim dikkate almamızı istediği bir hadisenin bizim hayatımızdaki karşılıklarının nerede duracağıdır. Ya bugün her birimiz ticaretle uğraşıyoruz, uğraştık. Bir kadınla olan ilişki nasıl olacak? Hazreti Yusuf'ta konuşacağız inşallah. Züleyha'yla yaşadığı halde Hazreti Yusuf'un kaçarı yoktu hocam. Kaçacak tarafı yoktu. Yani kölesiniz, ittiba etmek zorundasınız. Sizi bir odaya tıkamış ve size heytelek diyor. Yani itibar etmek ve ittiba etmemenin imkanı yok. Orada maazallah diyebilip Cenab-ı Hakk'a sığınabilmek bir yürek ister. Velakad ra'e burhane rabbih diyor ayet-i kerime zaten. Allah deliliyle, burhanıyla yetişti Yusuf'a. Hazreti Yusuf Aleyhisselam maazallah deyince kapıların kilitleri açıldı. Sonra gömlek arkadan yırtılınca suçlu olanın kadın olduğu ortaya çıktı. İnne keyde künne azim diyor ayet-i kerime.
Eyvallah. İnşallah bunların konuşacağız. Hepsini konuşacağız inşallah hocam.
İnşallah hocam.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
gönlünüze
teşekkür
sağlık. Bu haftalık vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Çok çok sağ olun.
Size sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Erhan Turan hocamla birlikte Nebiler Silsilesi programındaydık. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı konuşmaya başladık ve Yusuf Suresinin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının bize ne anlattığını şöyle bir geniş çerçevede hocamızdan dinledik. Önümüzdeki haftalardan itibaren, önümüzdeki programlarda artık Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını nakış nakış işleyecek ve onun hayatından almamız gereken ibretleri sizlerin istifadesine sunmuş olacağız. Allah'a emanet olun efendim. Sizleri kalbinizin sahibine emanet ediyoruz. Hoşça kalın.